Ayrım 40.
Dinin ve kilisenin reformcuları, feodal katolikliğin birçok dogmalarını ve ayin yöntemlerini kaldırıp atıyorlar ve dinin bir içe kapanışını yansıtan yeni dogmalar benimsiyorlardı. Kilisenin gözle görülür kurumları son derece basitleştirilmişti. Hatta dinsel şatafattan vazgeçilmesi ve mütevazi bir kilise yaratılması isteniyordu. Protestanlar kutsal kitapçıları gerçeğin tanınmasının biricik kaynağı olarak kabul ediyorlar, Papa'nın yanılmazlığını kabul etmiyorlardı. Almanya'da Reform 1524-1525 Büyük Köylü Savaşı. Almanya Reform'un yurdu oldu. 1524-1525 Reform Hareketi ve Büyük Köylü Savaşı, Burjuvazi'nin feodaliteye karşı ilk önemli kavgası ve ilk reform hareketi oldu. 15. yüzyılda ve 16. yüzyılın başlarında Almanya'da kapitalist ilişkiler sanayinin çeşitli dallarında kendilerini gösteriyorlardı. Ama bazı kentlerin ve bazı ülkelerin ekonomisindeki hızlanma, diğer kent ve ülkelerdeki durgunluk ve geri kalma ile birlikte gidiyordu. Bu feodal ufalanmanın ve bölünmenin sonucu olmuştu. Kırda gericiliğin ve köylülerin feodal senyörler tarafından sömürülmesinin ağırlaşması, kapitalist ilişkileri engelleyen ögelerden biri oldu. Bu son durum kırda sınıf savaşımını şiddetlenmeye doğru götürüyordu. 16. yüzyılın ilk yıllarından başlayarak Güneybatı Almanya'da devrimci köylülerin ayakkabı adı ile tanınan gizli örgütleri kurulmuştu. Örgütlerin üyeleri kiliseye ve manastırlara ait topraklara el konmasını, feodal angaryaların kaldırılmasını istiyorlardı. Köylüler aynı zamanda ülkenin küçük parçalara bölünmesinin durdurulması ve merkezileşmiş bir devlet kurulması isteminde bulunuyorlardı. Kentli yığınlar da onları destekledi. Böylece yoksul köylü ve kentlerden birleşmiş bir devrimciler örgütünün temelleri yaratılmış oldu. Radikal burjuvalar da bu gizli derneklerin eylemine katılıyorlardı. Küçük soyluların bir bölümü, şövalyeler de büyük feodal senyörlerin hükümranlığından ve Almanya'nın küçük küçük parçalar halinde bölünmesinden hoşnut değillerdi. Bütün bu muhalefet grupları ruhban sınıfına ve genel olarak Katolik Kilisesi'ne karşı hınç ve tiksintiyle birbirlerine kenetlenmişlerdi. Katolik Kilisesi Almanya'da bir büyük feodal toprak sahibiydi. Aynı zamanda kendileri de birer feodal senyör olan ve günahların cezasını bağışlayan papalık hoşgörüsünün ve iyiliğinin satıcıları kilise prenslerinin aracılığıyla büyük meblağlar papalığın hazinelerine akıyordu. Reform hareketi bir yığın hareketi niteliği aldı. Hareket 31 Ekim 1517'de kilisenin günah bağışlamalarına karşı Luther'in 95 tezinin kamuya bildirilmesiyle başladı. Alman halkının başlıca varlıklı çevrelerine seslenen Luther, onları Katolik rahiplerinin Almanya'daki etkilerine karşı enerjik bir savaşıma çağırdı. Halk yığınları Luther'in dinsel formüllerinde kendi toplumsal istemlerini buluyorlardı. Onlar için reform en başta toplumsal kurtuluş anlamına geliyordu. Ateşli devrimci Thomas Müntzer halk açısından reform anlayışının yorumcusu, köylü savaşı döneminde ortaya çıkan köylüler ve plebyenler kampının en büyük siması oldu. Reform yayıldıkça başlangıçta Luther'in çevresi, gruplaşmış olan muhalefetin birleşik kampı dağılıp parçalanmaya başladı. Luther'in kendisi de Alman halkının devrimci tabakaları ile ilişkilerini kopardı. Thomas Müntzer halk yığınlarının kılavuzu oldu. Onun için iman, aklın uyandırıcısı olmaktan başka bir anlama gelmiyordu. Müntzer, ayaklanmış bir halkın gerçekleştireceği büyük bir toplumsal devrim fikrini kafasında kurup geliştiriyordu. Geleceğin toplumsal düzeninde ne sınıf ayrılıkları, ne toplumun üyelerine yabancı bir özel mülkiyet, ne de bir devlet gücü olacaktı. Bunlar komünizm fikirlerinin sağlam habercileriydi. Şurası kendiliğinden bellidir ki, Müntzer'in kendisi için bile oldukça bulanık olan bu ideal, geniş halk yığınları tarafından anlaşılamazdı. Devrimci hareket genişledi ve 1524'te açık bir savaşıma, büyük bir köylü savaşımına dönüştü. Egemen sınıfın bütün güçleri halka karşı birleştiler. En sonunda feodal prens ve senyörler, atlı kuvvetlerin ve topçuların yardımıyla köylü birliklerini ezdiler. Mayıs 1525. Köylülerin yenilgisi geniş bir toplumsal hareket olarak reformun da yenilgisi oldu. Almanya'daki burjuva devrim girişimi kapitalist üretime geçişte daha ilk adımlarını atmakta olan burjuvazinin kararsızlığı, korkaklığı ve ekonomik zayıflığının sonucu olarak başarısızlığa uğradı. Ama köylü reformunun ve savaşımının çok önemli yankıları oldu. Feodal düzene bütün Avrupa ölçüsünde bir darbe indirildi. Reform fikirleri burjuva biçimde gelişmeye devam ediyordu. Protestanlığın yayılması. Protestanlık ruhu klasik çizgileriyle Cenevreli Jean Calvin'in öğretisiyle somutlaştırıldı. Calvin, her insanın yazgısının daha dünyanın yaratılışından önce Tanrı tarafından belirlendiği alın yazısı dogması ve herkesin mesleğindeki başarısıyla Tanrı'nın sevgili kulu olduğunu kanıtlayabileceğini ifade ediyordu. Calvin, tüccarların ve iş adamlarının görevlerinin elbette ki olabildiği ölçüde zenginliklerini arttırmak olduğunu, çünkü Tanrı'nın bile başkalarının yönetimini onlara emanet ettiğini vaaz ediyordu. Böylelikle ücretli el emeğinin sömürülmesi, Kalvanistler'de onlardan sonra da öteki protestanlarda sofuca bir hareket oldu. Protestan dini kapitalizmin hızla gelişmekte olduğu bütün Avrupa ülkelerinde yayılıyordu. 4. 16. yüzyılda Hollanda'da burjuva devrim. Devrimin zorunluluğu. İlerlemekte olan üretici güçler, çökmekte olan feodalitenin üretim ilişkileriyle gittikçe daha keskinleşen, çelişkili bir hale girdiler. Ama kapitalist ilişkiler, feodalitenin siyasal kurumları, en başta feodal devlet saf dışı edilmeksizin kendilerini kesin olarak kabul ettiremezlerdi. Bu saf dışı etme işi ise barışçı bir evrimde yapılamazdı. Onun için feodal siyasal rejimin devrim yoluyla ortadan kalkması toplumsal gelişmenin bir zorunluluğuydu. Almanya'da dönüşüm ve köylü savaşı, burjuva devrimin talihsiz bir ilk girişimiydiyse, ikinci girişim Hollanda'daki İspanyol egemenliğine karşı bir ulusal kurtuluş savaşı haline alan 1566-1609 burjuva devrimi oldu. 16. yüzyılın başında Hollanda. 17 Hollanda eyaleti bugünkü Belçika topraklarını, Fransa, Lüksemburg ve Almanya'nın kuzey kısımlarını içine alıyordu. 13. yüzyıl ile 15. yüzyıl arasındaki dönemde Hollanda ekonomik bakımdan gelişmiş bir ülkeydi. 15. yüzyıldan 16. yüzyıla geçerken bu eyaletlerin ekonomisi değişikliklere uğradı. Bu değişiklikler eyaletlerin hızla gelişmesinin nedeni oldular ve toplumsal ilişkilere ve ülkenin siyasal yaşamına damgalarını vurdular. İşte bu dönemde feodal ilişkilerin dağılıp parçalanması ve aynı zamanda sermayenin ilkel birikimi süreci Hollanda'nın siyasal ve ekonomik gelişmesini daha kesin bir biçimde etkilemeye başladı. Loncaların gerilemesi ve kapitalizmin gelişmesi. Lonca üretimi gittikçe önemini yitiriyordu. Örneğin loncaya bağlı en büyük kumaş sanayisi merkezlerinden biri olan Ypres'te 1517'den 1545'e kadar işler durumda olan dokuma tezgahlarının sayısı 600'den 100'e düşmüştür. Dağınık ya da merkezileşmiş kapitalist manifaktürler daha önemli bir rol oynamaya başladılar. Yeni üretim dallarında en başta büyük sanayi merkezlerinde birdenbire ortaya çıkıverdiler. Valencia'da, Mons'ta, Hanscoote'de merkezileşmiş dokuma manifaktürleri ortaya çıktı. Sabun ve şeker sanayileri başlangıçta dokumacılık loncalarıyla bir arada yaşadıkları Anvers'te kuruldu. Namur ile Liège eyaletlerinde maden sanayi ve madencilik gelişiyordu. Hollanda'nın kuzey eyaletlerinde gemi yapımında, balıkçılıkta, tereyağı, bira ve bunun gibi imalatında kapitalist ilişkiler egemen olmaya başladı. İç ve dış ticaret çok genişledi. Ülkede başlıca merkezleri güneyde Anvers, kuzeyde Amsterdam olan kapitalist bir iç pazar oluşuyordu. Bu kentlerden Anvers 16. yüzyılın ortalarında en büyük ticaret ve kredi merkezi haline geldi. Ama kapitalist ilişkiler eşit olmayan bir biçimde gelişiyordu. Her şeyden önce kuzey eyaletlerinde Hollanda ve Zelanda'da yayıldılar. Birçok güney eyaletlerinde feodal ilişkiler varlıklarını sürdürüyorlardı. Kapitalist ilişkilerin gelişmesi uzlaşmaz karşıt sınıfların, burjuvazi ve proletaryanın ortaya çıkmasıyla birlikte gidiyordu. Mülksüzleştirilmiş köylüler ve zanaatçılar proleterlerin sayısını arttırıyorlardı. Feodal soyluluk ve ulusal boyunduruk. ülkenin siyasal yaşamının kilit noktalarını ellerinde bulunduran feodal soyluluk, kapitalizmin ilerlemesini ve burjuvazinin ileriye doğru atılımını engelliyordu. Soyluların güney eyaletlerinde büyük bir etkileri vardı. Hollanda burjuvazisi siyasal bakımdan kötü örgütlenmişti ve kendi sınıf çıkarlarının adam akıllı bilincinde değildi. Dinsel fikirler, Kalvinizm, burjuvazinin siyasal anlayışını dile getiriyordu. Feodal soyluluk yabancı istilacılarla İspanya prensleriyle ittifakını sağlamlaştırmaya bakıyordu. İspanyol mutlakiyetinin boyunduruğu özellikle 16. yüzyılın ikinci yarısında 1556'da yani İmparator Charles V'in Şartle'nin oğlu Philip II'nin İspanyol tahtına gelişi tarihinden sonra ağırlaştı. İmparatorluğun parçalanışından sonra Hollanda Philip II'nin payına düşmüştü. Yeni kralın iktidarı askeri birliklere ve Katolik kilisesine dayanıyordu. Bütün halk İspanyol mutlakiyetine ve Katolik kilisesine kin duymaya başladı. Sonunda 1566'da bu kin geniş bir halk hareketi olarak billurlaştı. Hollanda soylularının bir bölümü de bu harekete katıldı. Hollanda Cumhuriyeti'nin kuruluşu, Hollanda devriminin anlamı. Burjuvazi kuzey eyaletlerinde daha ileri gitmiş ve daha iyi örgütlenmişti. Bunun içindir ki burjuvazinin temsilcileri 1579'da Utrecht Birliği adı verilen birliği kurduktan sonra zaferi elde ettiler. 1581'de kuzey eyaletlerinin La Haye'de toplanmış olan delegeleri Philip II'nin tahttan indirildiğini ilan ettiler. Birleşik Krallık ya da Hollanda yeni ortaya çıkan ve kesin olarak 1609'da kuruluşunu tamamlayan devlet Avrupa'da ilk burjuva cumhuriyet oldu. İlerici anlamlarına karşın Hollanda devrimi ve onu izleyen burjuva devrimler insanın insan tarafından sömürülmesini ortadan kaldırmıyordu. Ancak feodal soyluluğun egemenliği yerine burjuvazinin egemenliğini getiriyordu. Hollanda devriminin zaferinin gerçek yaratıcıları halk yığınlarıydı. Bu başarı sağlamış ilk burjuva devrimdi ama Avrupa olaylarının daha sonraki evrimi üzerindeki etkisi sınırlı oldu. 16. yüzyılın ortalarında İngiliz burjuva devrimi, özellikle 18. yüzyılın sonunda Fransa devrimi, sözcüğün geniş anlamıyla burjuva düzeni çağını aştılar. Kitabın sonu.